Ayrım 37, Grizu 3, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 337. Hayatı zikreylemenin zamanı geldi. İnsanı kendi karanlığından koparan bir tılsım var. Bu dünyada o tılsımı insana ürca etmenin zamanı geldi. Cemal gazeteyi ve maden nizamnamesini iç içe koydu, cebine soktu. Mühendis Yusuf'la tokalaştıktan sonra Çınarlı kahvesinden çıkıp iç seslerini dinleyerek Laz evinin çarşıdaki evine doğru yürümeye başladı. Ona göre herkes kendi kendine konuşuyordu. Evler, kahveler, ocaklar, lavvarlar konuşuyordu. Terk edilmiş Ermeni dükkanları, yeni gelen göçmenler, gaziler, yetimler, dullar konuşuyordu. Ticaret odasının önünden geçerken durdu, konuşan pencereleri dinledi, iç sesleri çoğaldı birden. 9 yıllık kargaşada tutunamayan, kaçıp giden gayrimüslimlerin mallarına kimler el koymuştu? Mallara el koyanların ve mallar üzerinde dalaşanların sesleri miydi pencerelerden taşan? Lazem'in ve diğer arkadaşlarıyla birlikte Batı cephesinde savaşırken Zonguldak'ta neler konuşulmuş, neler olmuştu? Yürüdü tren hattını geçti. Trenin Grizu'dan kaçan kazmacı kalabalığı gibi pofurdayarak geçişini seyretti. Asma ocaklarındaki grevi, ortaya çıkan kitlesel galeyanı hayal etti. Yer altından çıkan kömür dolu arabaların sayımında şirketin sahtekarlık yaptığını ve haksız cezalarla kazma keşleri yıldırmak istediğini ileri süren belalı yığınları Zonguldak'a doğru yürüttü. Şirket ve hükümet binalarını işgal etti. Asma gibi bir yerde iş bulmamış olmasına hayıflandı. Cepheden döndükten sonra Fransızlara ait Ereğli şirketinin nakliye personelinde iş bulup kancacı olmasının sebebi Rukiye'ydi. Rukiye'nin ocağına nimet girmeliydi. Rukiye aşk ve bereket getirmişti eve. Kadın sevdiği zaman dertler azalıyor, hayat kolaylaşıyordu. Çocukların üvey analarıyla arası da iyiydi. Şimendifer amelelerinin tatili eşkale girmeleri tüm ocakları etkileyebilir, Zonguldak'a karşı büyük bir yürüyüşün ortaya çıkmasına yol açabilirdi. Her amele buluttan kopan bir yağmur damlası gibi toprağa düşmek zorundaydı. İnsanı kendi karanlığından koparan bir tılsım vardı bu dünyada. O tılsımı insana ürcah etmenin yolu neydi? Laz Emin'in çarşıdaki evine geldiğinde hayallerinden sıyrıldı, kapının önündeki ayakkabı kalabalığını süzerken sevindi, kapıyı çalmadan içeri girdi. İçeride Laz Emin'in çetesinde olup da Kurtuluş Savaşı'nın bitmesinden sonra Zonguldak'a dönen ve kömür nakliyesinde işe giren 14 kişi oturuyordu. Yüzlerinde bekleyişin ve karar arifesinin aydınlığı vardı. Şef tren Giritli Ahmet'i dinleyen Laz Emin Cemal'i görünce gelip yanı başında oturması için işaret verdi. Cemal geçti, kısa bir süre içinde gar şefliğine yükselen eski kumandanı Laz Emin'in yanı başında bağdaş kurdu. İlkin onun, sonra da yanında oturan Kürt Yusuf'un halini hatırını sordu sessizce. ''Balı olup da kovanı olmayan tek arı sürüsü biziz.'' diye konuşmasını sürdürdü Giritli Ahmet. ''Gazetedeki bu haberi size geçen sefer de okudum. Türkiye Umum Amele Birliği'nin de gayretiyle İstanbul Elektrik ve Tramvay Amelelerinin tatili eşgal hareketi bereket getirdi. Onlar kanuna uygun hareket ettiler, haklarını aldılar.'' Makinistlerden Kürt Yusuf, ''Baba,'' dedi. ''Madem hükümetin bir kanunu var, ondan biz de faydalansak kötü mü olur?'' Bu çalışma saati çok uzun, çok ağır, çok zalim. Artık haklarımızı aramanın sırası geldi. İş başa düştü Emin kardeş. Cemal kardeşi birkaç kişiyi daha yanına al. Bu işe ön ayak ol da biz de insanlığımızı bilelim. Laz Emin salondaki dert ortaklığının gücünü sezmişçesine büyük bir özgüven ve gururla bıyıklarını burup arkaya yaslandı. Şimdi arkadaşlar, diyelim ki kafam kızdı, çizmelerimi giydim. Allah'ını seven tutmasın beni dedim. Ahmet'in sakladığı gazeteden İstanbul Elektrik ve Tramvay Amelelerinin isteklerini aldım. Bir kağıda yazdım, altına imzamı da attım. Amelenin istekleri budur diye götürüp şirkete verdim. Kel gavur okudu, okudu, kafası kızdı. Beni veya birkaç arkadaşı işten çıkardı. O zaman ne yapacağız? Bak Emin kardeş diye söze girdi Cemal. Sen aynı endişeni geçen toplantıda da söylemiştin. Bir işe beraber girdik mi kellemiz de gireriz. Bizi yarı yolda koyup kaçanın da kellesine bir bela sararız. Bunu biz böyle biliriz. Ya insanız ya değiliz. Bunun ortası mortası yok. Onun için sen hiç endişelenme. Biz arkamıza binlerce amele takıp yürütebilecek kadar azimli insanlarız. Hepimiz eski çeteciyiz. Tüfeklerimizin bize saygısı var. Amelenin vebalini boynumuza almaktan hiç mi hiç korkmayız. Onun için gönlün rahat olsun. 12 yıllık askerlikten sonra Yemen'den dönen ve kurduğu çeteyle Kuvayi Milliye'ye katılan Laz Emin, yüzlerde gülümseyen berrak güveni ve kararlılığı zevkle izledi. Cemal başta olmak üzere yakın arkadaşlarının işçiler üzerindeki etkilerinden emindi. Fransız şirketine karşı yapılacağı için grevi bir Kuvayi Milliye hareketi olarak hayal etti. Hayatında ilk kez silahsız bir direnişe liderlik edecekti.
''Peki kabul ediyorum.'' dedi Laz Emin. ''Yalnız isteklerimizi kağıda geçirmemiz, kime verilecekse ona vermemiz lazım.''
Cemal ilk toplantıda Giritli Ahmet'ten alıp sakladığı gazeteyi cebinden çıkardı hemen. Madende çalışan bazı memurların tavsiyelerini de anımsayarak ''İsteklerimizi yazmamız o kadar zor değil.'' dedi. Cemal'in hem grevlerle hem de Bolşevik Ahmet'le ve Abdurrahman'la daha önceki ilişkilerini bilen grevciler can kulağıyla dinlemeye koyuldular. Amele kanununun 11. maddesi var. O maddeye göre şirketin bize asgari ücret vermesi lazım. Bir de 8. madde var. O maddeye göre de şirketin bizi 8 saatten fazla çalıştırmaması lazım. 8 saatten fazla çalıştırırsa yevmiyeyi 2 kat ödemek zorundadır. Grevciler hayret ve hoşnutlukla birbirlerine baktılar. Bakışlarında gadre uğramışlığın ve aldatılmışlığın haşin ışıltıları belirdi.
''Şu hale bakın, şimdiye kadar koyun gibi kırkmışlar bizi, uyumuşuz.'' diye omurdandı lazım. ''İnsanlık mıdır bu?''
''İktisat vekaletinin beyannamesini de söyle Cemal.'' dedi Giritli Ahmet. İktisat vekaleti her ameleye haftada bir gün izin yaptırılmasını beyan etti. Bizim şirketten bu hakkı da istememiz lazım. Maden nizamnamesini açtı. Ayrıca bakın, madem nizamnamesinin 71. maddesi havzada yabancı uyrukluların çalıştırılmalarını yasaklıyor. Bizim hak olarak bunu da istememiz lazım.
Bu anlattıklarını şimdi Ahmet'le beraber otur yaz. Altına ben imzamı atarım dedi Laz Emin. Beyanname 2 tane olsun. Birini işletme şefi Rüstem Bey'e veririm. Diğerini de makine depo şefliğini yapan Fransız uyruklu Rum'a veririm.
Laz Emin'in tam karşısında oturan Bartınlı Hasan Usta, ''Hareketi başlatmadan evvel eski müdafaa-i hukuk kurucularının da desteğini alsak bizim için iyi olur.'' dedi.
''Onların çoğu şimdi ameleye karşıdır.'' diye araya girdi Cemal. ''Fakir fukaranın ahını duyacak birkaç kişi belki çıkar içlerinden. Zenginleşme sevdasına tutulmuşlar. Kaçan Ermenilerle sürülen Rumların malları üzerinde çekişmekten vakit bulup da bize destek vermezler.''
Mehmet Maksut Çivi Bey bile bize sırtını döndüğüne göre varın gerisini siz hesap edin. İçlerinde Fransız şirketine karşı çıkan varsa gidip onların desteğini almak lazım. Cemal ile aynı fikirde olduğu için sesini çıkarmadı Laz Emin. Bildiriler kısa zamanda hazırlandı. Şef tren Giretli Ahmet ve makinist Bartın Hasan Laz Emin'e yardım edecek, üçü birden grev tertip komitesi gibi çalışacak, Cemal ise grevin güvenliğini sağlayacaktı. Toplantı dışarı sır sızdırmama ahdıyla dağıldı. Laz Emin sabah erkenden kalktı. Kendisini binlerce işçinin gözü önünde hissetti. Korku ve kuşkularıyla uğraştı. Başarısızlığa uğraması durumunda dağa kaçıp çete kurmayı hayal etti. Yeryüzünün insana huzur vermemesinin nedeni üzerinde düşündü. Ömer'in kahvesinde Cemal'le baş başa sohbet etti. Bildirileri öğleden sonra saat 4'te gereken yerlere verdi. Heyecanlıydı. O gece uyuyamadı. İşe gitmek için sabah kalktı. Kahvaltı yapmadı. Çetecilik yıllarının özlemiyle dışarı çıktı. Yolda ilkin telgrafçı Ali Efendi ile karşılaştı. Sonra Cemal'i gördü. Grevin güvenliği için bir ekibin ayarlandığını öğrendi. 8'de işbaşı yaptı. Bir saat sonra hesabı kesildi, çalıştığı günlerin ücreti ödendikten sonra kapı dışarı edildi. Laz Emin kapı dışarı edilişinin nedenini bildiği için durumu sessizce karşıladı. Arkadaşlarına hiçbir şey söylemeden çıkıp Bartınlı Ömer'in kahvesine gitti. Derin bir moral çöküntüsüyle köşedeki boş sandalyeye oturdu. kaşla göz arasında işten atılmış, Fransız ve Yunan işgaline karşı birlikte kurşun sıktıkları arkadaşları, şu anda bir Fransız şirketi tarafından işte atılan Laz Emin'in iş başında olmadığını gördükleri halde seslerini çıkarmamışlardı. Kahvede oturan yaşlılara kulak verdi. Eskiler birbirlerine şimdikilerden daha tutkun, daha merttiler diye iç geçirdi. Cemal Laz Emin'in iş başında olmadığını öğrenince şeftiren Kürt Hüseyin Çavuş'u Laz Emin'i bulup durumu öğrenmeye gönderdi. Kürt Hüseyin birkaç yere baktıktan sonra ünlü çeteciyi Ömer'in kahvesinde buldu. ''Oy babo, Emin babo!'' diye kollarını iki yana açtı. ''Seni işten ettiler herhal ki buraya geldin.'' ''Beni işten attılar Hüseyin kardeş, olacağı buydu.'' Dipten gelen sarsıntıları duymuşçasına dikkat kesildi Kürt Hüseyin ve hiçbir şey söylemeden hınç dolu bir yürekle terk etti kahveyi. Terk ediş Cemal'in kurduğu ekibi harekete geçirdi. İki saat sonra akreple Yelkovan 12'yi gösterdiğinde Cemal'in çığlığıyla grev başladı. Zonguldak'taki tüm taşıma araçları depo önlerinde bırakıldı. Cemal araçların grev süresince grev kırıcıları tarafından kullanılmasını önlemek için yağ depolarına kum doldurttu, su borularını tıkattı, makasları da bozdurdu. Şehir hareketi sevinç ve korkuyla öğrendi. Ateşçiler, makasçılar, kancacılar, makinistler, yer altından uğul uğul çıkan kazmacılar, hatta amircileri, atölye işçileri, lavvarcılar, binlerce madenci kontrolsüz ürkütücü bağırtılarla değişik kollardan Zonguldak merkezine doğru türküler eşliğinde aktı. Kalabalık Yeni Çarşı'daki Çınarlı Kahvesi'nin çevresinde toplanmaya başladı. Grevi anında haber alan Ereğli şirketinin genel müdürü Monsieur Drouy durumu iktisat vekaletiyle Fransız elçiliğine bildirdi. Hükümet hemen harekete geçti. İstihbaratçı Ragıp Bey, Bıçkıcı Bekir ve adamlarının da desteğini alarak bu harekette bir Bolşevik parmağının olup olmadığını araştırmaya koyuldular. Bolşevik Ahmet'le Abdurrahman 3 yıldır ortalarda görünmüyorlardı. Bu iki kişinin 3 yıl önce 1920'de Türkiye Komünist Partisi'nin kongresine katılmak için Bakü'ye gittikleri ve kongreye katıldıkları kesin tespit edilmişti. Kongreden sonraki akıbetleri belli değildi. Kimileri bu iki kişinin Mustafa Supi ve arkadaşlarıyla birlikte Karadeniz'de bıçaklanarak dalgalara atıldıklarını, kimileri de bunların Kafkasya'da kaldıklarını söylüyordu. Grevi kışkırtanların içinde bu iki kişinin etkilediği insanlar vardı. İlk akla gelenler Laz Emin, Cemal ve Giritli Ahmet'ti. Zonguldak karakolu yakın karakollardan gelen takviye kuvvetleriyle harekete geçti. Peş peşe yapılan baskınlarla grev tertip komitesinin üyeleriyle yüzlerce grevci gözaltına alındı. Laz Emin'i, Giritli Ahmet'i ve Bartınlı Hasan Usta'yı kahveden aldılar. Laz Emin karakola giderken, ''Bizim alnımız anamızın sütü gibi aktır.'' diye homurdandı. Cemal kaçıp ormana gizlendi. Çınar Mahallesi'nin çevresindeki kalabalık jandarmanın ihtarına rağmen dağılmadı. Çocukların ve yaşlıların da katılmasıyla daha da büyüdü. Sorgulamadaki tüm grevciler söz birliği etmişçesine aynı şeyi söylüyorlardı. ''Efendim bu yevmiye idare etmiyor, geçinemiyoruz. 12 saat çalışıyoruz.'' Oysa İstanbul'da tramvay işçileri 8 saati çalıştıkları kumpanyaya kabul ettirmişler. Biz de bunları istiyoruz. Karanlık bastırdığında Çınarlı Kahvesi'nin çevresindeki kalabalık dağıldı. Arkadaşlarıyla ilişki içinde olan Cemal ormandan çıkıp şehre girdi. İşçiler hükümet ve şirket arasındaki haberleşmeleri bazı memurların sızdırmasıyla öğrenmiş, halka yaymışlardı. Halk konuşup duruyordu. Şirket hükümeti, hükümetle esnafı tehdit etmiş. Ameliye krediyle mal veren dükkanlar kredilerini kesmişler. Şirkete arka çıkmalarının sebebi bellidir. Mübadeleyi bekliyorlar. Rumların terk ettikleri ocaklara el koyacaklar. Ortak olacaklar şirkete. Mehmet Maksut Çivi Bey, boyacıoğlu Hacı Anesli'nin ocağına göz dikmiş. Yok pahasını alacak. Bugün Kozlu'daki ocak sahipleriyle otururken baklayı ağzından çıkarmış. Grevin kendilerini etkilememesi için yerli işçilerle dışarıdan gelen işçiler arasında sürtüşme yaratmalarını söylemiş. Karanlık söylenti ve dedikodularla ağırlaşırken grev tertip komitesi Cemal'i greve bağış toplayan makasçı Zekeriya'nın evine çağırdı. Komite çocuk sahibi grevcilerin ileride kötü duruma düşmeleri ihtimalini hesaba katarak Cemal'e halktan para ve iaşe yardımı için iki ekip kurma görevini verdi. Cemal Zekeriya'yı da yanına alarak evden çıktı. Hemen grevin güvenliğini sağlayan arkadaşlarıyla gizlice buluştu. Sabaha kadar çeşitli insanlarla görüştü. Halk tarafından sevilen insanlardan iki ekip oluşturdu. Ertesi gün Ereğli şirketinin hukuk danışmanlığı Laz Emin'i çağırması için evine bir kavas yani koruma görevlisi gönderdi. Evin üst katında sakalını usturayla tıraş eden Emin umutlandı. Tıraşını alelacele bitirip aşağı indi. Kavasla birlikte yürüyerek şirketin kıyı boyundaki merkez binasına gittiler. Kavas hukuk danışmanı Hoca Tevfik Bey'in kapısını tıklattı. Durumu bildirdikten sonra Laz Emin'i içeri aldı. Tevfik Bey odada yalnızdı. Greve ve karısıyla arasındaki küskünlüğe son vermenin hayallerini kuruyordu. Ayağa kalktı, zoraki bir gülümseyişle elini uzatıp tokalaştı. Tevfik Bey'in daha önce hiç ayağa kalkmadığını düşünen Laz Emin gösterilen sandalyeye oturdu. Hal hatır sorduktan sonra ''Sana şunu söylemek istiyorum Emin Bey'' diye gerdan kırarak arkaya yaslandı. ''Memleket 4 yıllık bir umum harpten sonra çok iyi biliyorsun ki yenildi, istila edildi. Milli hislerle ayağa kalktı, müstemleke olmayı kabul etmedi, istilayı kırdı, istiklalini kazandı. Bu muvaffakiyette karınca kaderince bizzat senin de payın vardır.'' Tabakasını çıkarıp bir sigara sundu Laz Emin'e. ''Dünya harbinin başlamasından bu yana 9 sene geçti. Dile kolay, 9 sene. Az değil Emin Bey.'' Fukara bir memleket için az değil 9 sene.
Az değil diye mırıldandı Laz Emin.
Memleket 9 sene cephelerde kan ve can verdi. Şimdi yaralarını sarmak, taşına toprağına ruh vermekle meşguldür. Halisane niyetinizi bilmeme rağmen alacaklıların şahin kesildiği böylesine hassas bir zamanda ameliyi tatili eşgale sokmanın memleket için hayırlı olmadığını ne yazık ki söylemek mecburiyetindeyim.
''Bizim hareketimiz memlekete karşı değil Tevfik Bey, Fransız şirketine karşıdır. Ben Fransız müfrezelerine karşı kullandığım silahı daha yeni bıraktım. Müfrezeler çekip gitti, karşıma şirket çıktı.''
Laz Emin'in çıkışı karşısında sıkıntıyla tavanı süzdü, göz kapaklarını indirip masaya abandı Tevfik Bey. Masadaki çıngırağı fark etti birden, aldı, salladı birkaç kez. İçeri giren kavasa 2 kahve getirmesini söyledi. ''İşgale karşı müdafaa-i hukuk saflarında ben de mukavemet ettim Emin Efendi. Şimdiki durumla işgal durumunu karıştırmayın.''
''Bu şirket bizim ekmeğimizi işgal etmiş Tevfik Bey. Bu şirketin kanuna uyması lazım. Kazmayı vurdukça mezarımız derinleşti, ekmeğimiz küçüldü. Çoluk çocuğumuz aç kaldı, perişan oldu. Bu şirkete dur demenin zamanı çoktan geldi, geçti.'' ''Ahımız bu şirketi nasıl tutmadı da ona şaşarım. Beni anlamaya çalışın Tevfik Bey.''
Tevfik Bey, Laz Emin'in gözlerindeki ışıltılardan yüzüne yayılan açlığı ve çıplaklığı tüm boyutlarıyla izliyormuşçasına sessizleşti.
''Bak Emin Bey, seni anlıyorum ama bunlar bizim boyumuzu aşan şeyler.'' dedi yutkunarak. ''Bir sofram olsa da buyur etsem, bütün dünyayı doyursam, bak sana naçizane bir teklifte bulunacağım.''
Durdu, kahveleri masaya indiren kavasın çıkmasını bekledi.
''Sana 300 lira verelim, hemen İstanbul'a git, orada 1 ay kal. Kaldığın sürece aylık da verelim.''
Laz Emin, bir kazmacının aylık maaşının 100 katını rüşvet olarak vermek isteyen şirketin grevi kırmak için her türlü yola başvuracağını düşündü.
''300 lirayı cebime koyup beni İstanbul'a gönderseniz açlar doyacak, haksızlık ortadan mı kalkacak?'' ''Bu teklifi benim vicdanım kabul etmez.''
Vicdansız bir konuma düşürüldüğünü hissetti Tevfik Bey. Seyrimeye başlayan sol gözünü yumdu, sezdirmek istemediği derin bir öfkeyle,
''Sen git, biz bu işi düzeltiriz. Bırak bu amele mamele davasını. Sen mi kaldın bu aleme düzen vermeye? Git keyfine bak yahu.''
İçine anlatılmaz bir nefret ateşi sardı Laz Emin'in.
''Bey, bey, ben ne buradan bir yere giderim ne de bunca amel arkadaşımın bana olan güvenini ayaklarımın altına alırım. Madem ki bu işi benden iyi biliyorsunuz, pekala, ben de bu hareketin başına geçiyorum. Hükümete ve devlete bir kötülük yapmayı zinhar düşünmedim. Yıllarca cephe cephe dolaştım fakat ülkeme kötülük getirecek bir davranışım olmadı. Şimdi de 300 liranıza göz koyarak memleket işi saydığım bu davayı bırakıp da bir yere gidemem.''
buğusu sigara dumanına karışan kahveyi içmeden ayağa kalktı. ''Hele dur, otur kahveni iç.'' demek içinden gelmedi Tevfik Bey'in. Laz Emin kendisini hala Fransız müfrezelerine karşı elde tüfek cephede sanıyordu. Uğraşmaya değmezdi.
37. ayrımın sonu. Sayfa 345.